Ayrım 4.
Bir gaz kitlesinin oylumunun yani hacminin sıcaklık sabit tutulduğunda üzerindeki basınçla ters orantılı olarak değişmesi bize yalnızca bir ilişkiyi göstermekte, yoksa o ilişkinin nedensel açıklamasını vermemektedir. O ve benzeri ilişkilerin nedensel açıklamasını gazların kinetik kuramında bulmaktayız. Kuram yani teori doğrudan gözlem verilerini belirlemeyen ama alt düzey genellemelerde belirlenen gözlem verilerine ışık tutan, olgusal ilişkilere anlam kazandıran soyut kavramlar içerir. Fizikte varsayılan kimi soyut nesneler, örneğin elektron, proton, elektromanyetik alan gibi pek çok olguya açıklama sağlayan gözlem dışı kavramlardır. Aynı şekilde psikolojide id, ego, süperego, zeka, kimi insan davranışlarını, örneğin ruhsal bunalım, kabuslu rüya, dil sürçmesi, saldırganlık, içe kapanıklık, yaratıcılık gibi açıklamaya yönelik benzer türden soyut kavramlardır. Kur'an, bu tür doğrudan gözlemsel olmayan kavramlardan kurulu bir takım üst düzey genelleme veya ilkelerden oluşan bir dizgedir. Basit bir örnek olarak gazların kinetik teorisine bakalım. Buna göre A, bir gaz kitlesi molekül denen uzayda sürekli ve gelişigüzel devinim halindeki parçacıklardan oluşmuştur. B, devinimlerinde rastladıkça birbirleriyle çarpışan, içinde bulundukları kabın iç yüzeyine çarpan moleküllerin son derece elastik, pürüzsüz bir yapıları vardır. C, moleküllerin kinetik enerjisi gazın sıcaklığına bağlıdır. D, gazın içinde bulunduğu kabın duvarları üzerindeki basıncı moleküllerin duvarlara çarpmasıyla oluşur. Bu varsayımları içeren gazların kinetik teorisi, basınç ve sıcaklığın değişmesine bağlı olarak oluşan oylum yani hacim değişikliklerine ilişkin gaz yasalarını açıklamaktadır. Bunlardan birine Boyle'un yasasına yukarıda değinmiştik. Basınç x oylum eşittir sabit. Diğeri Charles'ın yasası diye bilinmektedir. Basıncı sabit tutulan bir gaz kitlesinin oylumu mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. Görüldüğü gibi örnek aldığımız kuram, molekül, kinetik enerji türünden gözlem dışı soyut nesne ya da kavramlar içeren bir takım üst düzey genellemelerden, bunlara varsayım ya da ilke de denebilir, oluşmakta, gazların gözlemsel davranışlarına ilişkin alt düzey genellemelerde Boyle'un ve Charles'ın yasaları, geçen basınç, sıcaklık, oylum gibi terimler ise gözlemsel büyüklükleri adlandırmaktadır. Sözü geçen iki yasayı da daha sonra oluşturulan gazların kinetik kuramından matematiksel olarak çıkarsama olanağı vardır. Benzer bir durumu Galileo'nun nesnelerin serbest düşme yasası ile Kepler'in gene gözlemsel genelleme niteliğindeki yasalarının Newton'un bunları açıklayıcı yer çekimi yani gravity kuramı ile olan ilişkisinde bulmaktayız. Bir olguyu ya da olgular kümesini betimlemek salt gözlem çerçevesinde kalan bir işlemdir. Oysa açıklamada gözlemi aşan nesne veya kavramlara başvurmak çoğu kez kaçınılmazdır. Bu farkı günlük yaşamdan bir örnekle gösterelim. Gözlemlerimizden kimi nesnelerin suda yüzdüğünü, kimi nesnelerin ise battığını biliyoruz. Bu olguyu betimlemek için suda hangi nesnelerin yüzdüğünü, hangilerinin battığını saptamak, yüzenlerin ne ölçüde su dışında, ne ölçüde su içinde kaldıklarını ölçerek belirlemek yeterli olabilir. Ancak öyle de olsa bu bilgiler olgunun nedensel açıklamasını vermez. Örneğin tahta parçalarının yüzdüğünü, demir parçalarının ise battığını hep biliriz. Ama niçin bu böyledir sorusunu özgül ağırlık diye bilinen soyut bir kavrama başvurarak yanıtlayabiliriz ancak. Gerçi bilimde olgusal düzeydeki ilişkileri saptama, genellemelerle dile getirme dışında açıklama diye bir şeyden söz edilemeyeceğini geçmişte kimi bilginlerin, örneğin Kirchhoff, Pearson ve Mach ileri sürdüğünü biliyoruz. Bunlara göre açıklama yetkin bir betimlemeden başka bir şey değildir. Bilim adamı niçin veya neden sorusuna değil, yalnızca ne veya nasıl sorusuna yanıt arar. Günümüzde bile izlerine rastlanan bu görüş, kanımızca niçin sorusuna ortaçağ skolastik geleneğinden kaynaklanan metafiziksel bir anlam yükleme yanılgısını yansıtmaktadır. Örneğin, deprem, gök gürültüsü, çığ gibi olgulara yönelik neden sorusu, yaşanan olayın amacına ilişkin bir soruydu. Yanıtı da hazırdı, Tanrı'nın kullarına uyarısı. Oysa bilimde aynı soru depreme, gök gürültüsüne ya da çığa yol açan ilk koşullara ilişkindir. Açıklama olgunun amacına değil, oluşum nedenine yöneliktir. Açıklama kuramın ilk önemli işlevi. Kuramın ikinci önemli işlevi henüz gözlemlenmemiş olguları önlemek, olgu alanını genişletmektir. Öndeği ayrıca kuramın olgusal olarak yoklanması bakımından önemlidir. Alternatif kuramlar arasındaki tercihinde büyük ölçüde öndeği gücüne bakılarak yapıldığı söylenebilir. Bilimde tutulan kuram, açıklama gücünün yanı sıra öndeğileriyle yeni ve değişik olguların gözlemine yol açan, dolayısıyla doğruluğu daha çok yoklanabilen kuramdır. Belirtilmesi gereken bir nokta daha var. Açıklama, bizi doğayı anlama, öndeği ise doğayı denetim altına alma gücüyle donatmaktadır. Bilim, olguları önceden belirleme gücünden yoksun olsaydı, bilme ve anlama merakımızı doyurma işleviyle sınırlı kalırdı. Oysa insanoğlunun teknolojide ulaştığı göz kamaştırıcı, bir bakıma da tehlike dolu başarıları büyük ölçüde bilimsel kuramların öndeği işlevine borçluyuz. Sonuç: bilim, olgusal dünyayı anlamaya yönelik soyut kavramsal bir çalışmadır. Bilimde basit gözlemlerden, ince deneylerden, en karmaşık açıklama ve öndeğilere dek tüm etkinlikler bir kuramın ışığında anlamlıdır ancak. İyi bir kuram açıklama ve öndeği gücü yüksek, eleştiriye açık, kendi içinde ve bilimin doğrulanmış diğer ilkeleriyle tutarlı, kavramsal bir dizgedir. Bilim adamları, sürgüt, daha doyurucu, daha kapsamlı kuramlar arayışı içindedir. Araştırma uğraşı öyle bir arayışı yansıttığı ölçüde bilimde devrimsel atılımlar olanak kazanır. Newton'un klasik mekaniği, Maxwell'in elektromanyetik teorisi, Darwin'in evrim kuramı, Einstein'ın görecelik kuramları, yüzyılımızda pek çok seçkin bilim adamının ortak katkısıyla oluşan kuantum mekaniği, bu bitmeyen arayışın başlıca ürünleridir. Unutmayalım ki evreni, evren içindeki konumumuzu anlamak, bilimsel kuramların en azından ana çizgileriyle kavranmasıyla olasıdır. Bilimin öncüleri. Bilim tarihi, bilgeliğin ve hümanizmin kaynağıdır. Bize düşüncemizi sorgulamayı, kendini beğenmişlikten kurtulmayı, boş umutlara kapılmamayı, başarı yolunda uğraş vererek sessizce ilerlemeyi öğretir. George Sarton. Arşimet. Milattan önce 287-212. Seçkin bilim adamları çoğunluk kimi çarpıcı imajlarla hafızalarda yer etmiştir. Engizisyon önünde sorgulanan Galileo, dalından kopan elmanın yere düşmesiyle ayın dünya çevresindeki devinimini birleştiren Newton, gemi üzerinde 5 yıl süren doğa incelemesi gezisine çıkan Darwin, Bern Patent Ofisi'nde sıradan bir görevliyken E eşittir mc kare denklemini oluşturan Einstein, banyodan kendini sokağa atıp buldum buldum diyerek sokakta çıplak koşan Arşimet. Arşimet neyi bulmuştu? Neyin coşkusu içindeydi? Bu soruyu yanıtlamaya geçmeden kısaca Arşimet'i, yaşadığı dönemi tanıyalım. Grek kökenli bir aileden gelen Arşimet, Sicilya'nın Syracuse kentinde doğdu. Babası tanınmış bir astronomdu. Öğrenimini dönemin bilim merkezi olan İskenderiye'de tamamladı. Öklit geometrisi onu neredeyse büyülemişti. Syracuse'a döndükten sonra tüm yaşamını matematik ve bilimsel çalışmalara verdi. Arşimet'in dikkat çeken bir özelliği çok yanlı bir araştırmacı olmasıydı. İlgi alanı kuramsal matematikten uygulamalı fizik ve savaş mühendisliğine uzanan çeşitli alanları kapsıyordu. Bilimsel kişiliğinde göz alıcı teknisyen becerisiyle üstün matematik yeteneğinin birleştiğini görmekteyiz. Ama ilgi odağında öncelikle koni kesitleri, hidrostatik ve dengeye ilişkin kuramsal sorunlar yer alıyordu. Problem çözme büyük tutkusuydu. Söylentiye göre kumsalda bir geometri problemi üzerinde uğraşırken kendisine yaklaşan Romalı askerlerin farkına varmaz, saldırıya uğrayarak yaşamını yitirir. Sorumuza dönelim. Arşimet neyin heyecanıyla kendini sokağa atmıştı? Ayrıntıya girmeden yanıtı bir cümlede verelim. Fizikte şimdi Arşimet ilkesi diye bilinen bir doğa yasasını bulmanın heyecanıyla. Hikayeyi hemen herkes bilir. Syracuse'un despot kralı Hiero, ölümsüz tanrılar tapınağına konmak üzere kentin tanınmış kuyumcusuna som altından bir taç yapması emrini verir. Kuyumcu, kralın sağladığı altın ağırlığındaki tacı zamanında tamamlar teslim eder. Ne var ki kimi söylentiler, kralı tacın yapısına gümüş karıştırıldığı kuşkusuna düşürür. Kral gerçeği öğrenmek ister. Daha o zaman her maddenin kendine özgü bir ağırlığı olduğu, örneğin bir altın parçasının aynı büyüklükteki gümüş parçasından daha ağır çektiği biliniyordu. Ne ki kralın elinde aynı biçim ve büyüklükte saf altından başka bir taç yoktu ki ağırlık mukayesesi yapabilsin. Bilinen tek seçenek tacı eritip küp biçiminde dökmek, aynı büyüklükteki küp altınla terazide tartmaktı. Ama bu çözüm uzun emek ve ince bir ustalıkla işlenmiş olan tacı yok etmek demekti. Sorun, tacı bozmaksızın kullanılan altın miktarını belirleyebilmekti. Buyurgan kral çaresizdi ama aptal değildi. Sonunda bilime başvurma gereğini anlar, sorunun çözümünü Arşimet'ten ister. Hikayede Arşimet'in çözüm arayışında düşünsel düzeyde nasıl bir uğraş verdiğinden söz edilmiyor. Sadece banyo küvetine ayak attığında çözümün bir anda aklına nasıl geldiği vurgulanıyor. Arşimet küvete ayak atınca su düzeyinin yükseldiğini fark eder. Oturunca suyun taştığını görür ve hemen suya daldırılan bir nesnenin oylumunun yapısal biçimi ne olursa olsun taşırdığı suyun oylumu ile belirlenebileceğini anlar. Öyleyse yapacağı şey basitti. Suyla dolu bir kaba tacı daldırmak, oylumu taşan suyun oylumuna denk altın parçasıyla tacı tartmak. Deney tacın saf altın olmadığını ortaya çıkarır. Kurnaz usta suçunu yaşamıyla öder sonunda. Hikaye bu. Gelelim olayın bizi ilgilendiren yönüne. İlk bakışta pratik düzeyde sıradan görünen bu buluş aslında bilimsel yöntemin işleyişini gösteren ilginç bir örnektir. Araştırmacı çözüm isteyen bir sorunla karşı karşıyadır. Sorun ne salt mantıksal düşünmeyle çözümü verilebilecek matematiksel türden ne de klasik Grek filozoflarının yönelik olduğu metafiziksel türden bir sorundu. Sorun, çözümü gözlem ve gözleme dayanan düşünce yani hipotez gerektiren bir sorundu. Tacın som altından olup olmadığı sorusuyla küvetteki su düzeyinin değişmesi gözleminin ilişkisi ne olabilirdi? Küvete girildiğinde su düzeyinin değiştiğini fark etmek bir gözlemdir. Olasıdır ki Arşimet'ten önce de pek çok kimsenin gözünden kaçmamıştır bu olay. Ama Arşimet'e gelinceye dek hiç kimsenin gözlem konusu bu olayla herhangi bir nesnenin maddesel niteliği arasında ilişki kurduğunu bilmiyoruz. Bir araştırmacıya üstün bilim adamı kimliğini kazandıran şey, buna ister sezgi, ister yaratıcı zeka, ister deha diyelim, işte sıradan kimselere kapalı kalan bu türden bir ilişkiyi kurabilmektir. Arşimet'in aynı soruna ilişkin bir başka gözlemi daha vardır. Küvete oturduğunda su düzeyindeki yükselmenin yanı sıra gövde ağırlığında hissettiği hafifleme. Bu ikinci gözlem onu sonucu bakımından çok daha önemli yeni bir ilişki kurmaya götürür. Hafiflemenin taşan suyun ağırlığına eşit olması. Bu demektir ki sudan daha yoğun bir nesne suya daldırıldığında taşırdığı suyun ağırlığınca ağırlığından yitirir. Arşimet ilkesi denen bu ilişki hidrostatik diye bilinen fizik dalının temel taşıdır. Ne ki iş bu kadarla kalmaz. Arşimet hidrostatiğin temelini attığı gibi fiziğin ana dalı mekaniğin de temelini atar. Kaldıraç, pratik yararı çok eskiden bilinen, çeşitli uygulama alanları olan bir ilkeye dayanır. Helenist dönemden 2000 yıl öncesine uzanan Asur ve Mısır uygarlıklarına ait pek çok yapı ve yontularda ilkenin örneklendiğini görülmektedir. Arşimed'in yaptığı ilkeyi teorik yönden temellendirmek olmuştur. Geçmişten gelen uygulama ve gözlem birikimi ilkeyi doğrulayıcı nitelikteydi kuşkusuz ama bu Arşimed için yeterli değildi. Arşimed, eşit olmayan iki ağırlık, destek noktasından bu ağırlıklarla ters orantılı mesafelerde dengelenir diye dile getirdiği ilkeyi bir yasa ya da teorem olarak ispatlama yoluna gider. Bilindiği gibi o çağda bir bilimin yetkinlik ölçütü, önermelerinin aksiyon ve teorem olarak dedüktif bir dizgede düzenlenebilmesiydi. Bunun bilinen en çarpıcı örneğini Öklit geometrisi ortaya koymuştu. Öklid'i örnek alan Arşimet, benzer başarıyı önce hidrostatikte, sonra mekanikte gösterir. Matematikte bir teoremin ispatında olduğu gibi, kaldıraç ilkesinin ispatında da doğruluğu ya apaçık sayılan ya da gözlemsel olarak kanıtlanmış birkaç temel önermeye, yani aksiyoma ihtiyaç vardı. Nitekim Arşimet ispatında şu iki önermeyi öncül olarak almıştır. 1. Destek noktasından eşit uzaklıkta bulunan eşit ağırlıklar dengede kalır. 2. Destek noktasından eşit olmayan uzaklıklardaki eşit ağırlıklar dengeyi bozar. Daha uzakta olan ağır basar. Arşimet, bu iki önermenin kaldıraç ilkesini ya da bu ilkeye eşdeğer olan çekim merkez ilkesini içerdiğini sezmiş, sezgisini mantıksal yoldan kanıtlamak istemişti. Böylece geometri dışı bir çalışma alanında hem ideal gördüğü geometrik modeli gerçekleştirmiş hem de öncül olarak aldığı iki önermeye dayanarak kaldıraç ilkesini ispatlamış oluyordu. Arşimet, kuşkusuz antik dünyanın ilk ve en büyük bilim adamıydı. Bugün dünyamıza gözlerini açsa ne bilimimiz ne de bilime dayalı teknolojimiz onu fazla şaşırtmayacaktır herhalde. Onun çoğu kez gözden kaçan ama belki de en büyük başarısı araştırma etkinliğinde gözlem ile ussal çıkarımı birleştirmesi. Modern anlamda bilimsel yöntemin ilk özgün örneğini ortaya koymuş olmasıdır. Arşimet'in yaşadığı dönemin nedenli ilerisinde olduğunu gösteren bir kanıtı da Rönesans'ın eşsiz dehası Leonardo da Vinci'nin ona gösterdiği özel ilgide bulmaktayız. Leonardo, Arşimet'in bıraktığı yazılı metinleri elde etmek için inanılmaz bir çaba içine girmiş, kimi çalışmalarında onu örnek almıştı. Mekanik alandaki tüm buluş ve icatlarına karşın Arşimet'in asıl ilgi odağı geometriydi. Öyle ki bir silindirin oylumunun içine yerleştirilen bir kürenin oylumuna olan oranı üzerindeki buluşunu en büyük başarısı sayıyordu. Övündüğü bir başka buluşu da giderek artan sayıda kenarlı düzgün poligon kullanarak dairenin çevresiyle çapının oranının 3 tam 10 bölü 71'den büyük, 3 tam 1 bölü 7'den küçük olduğunu saptamasıydı. Romalıları, Sirakuz'u işgalden 3 yıl alıkoyan savaş araçlarının yanı sıra icat ettiği diğer mekanik aygıt ve oyuncaklar kendi gözünde yalnızca boş zamanlarını dolduran eğlendirici işlerdi. Problem çözme coşkusunu banyodan sokağa fırlayarak "Buldum, buldum" seslenmesiyle açığa vuran Arşimet, bilimde atılım gücünü "Bana bir dayanak gösterin, tüm dünyayı yerinden oynatayım" çağrısında dile getirmişti. Öklit. Rönesans sonrası Avrupa'da Kopernik'le başlayan, Kepler, Galileo ve Newton'la 17. yüzyılda doruğuna ulaşan bilimsel devrim, kökleri Helenistik döneme uzanan bir olaydır. O dönemin seçkin bilginlerinden Aristarkus, güneş merkezli astronomi düşüncesinde Kopernik'i öncelemişti. Arşimet, yaklaşık 2000 yıl sonra gelen Galileo'ya esin kaynağı olmuştu. Öklit, çağlar boyu yalnız matematik dünyasının değil, matematikle yakından ilgilenen hemen herkesin gözünde özenilen yetkin bir örnekti. Öklit, M.Ö. 300 sıralarında yazdığı 13 ciltlik yapıtıyla ünlüdür. Bu yapıt, geometriyi, dolayısıyla matematiği, ispat bağlamında aksiyomatik bir dizge olarak işleyen ilk kapsamlı çalışmadır. 19. yüzyıl sonlarına gelinceye kadar alanında tek ders kitabı olarak akademik çevrelerde okutulan elementlerin kimi yetersizliklerine karşın değerini bugün de sürdürdüğü söylenebilir. Egeli matematikçi Öklet'in kişisel yaşamı, aile çevresi, matematik dışı uğraş veya meraklarına ilişkin hemen hiçbir şey bilinmemektedir. Bilinen tek şey, İskenderiye Kraliyet Enstitüsü'nde dönemin en saygın öğretmeni, alanında yüzyıllar boyu eşsiz kalan bir ders kitabının yazarı olmasıdır. Eğitimini Atina'da Platon'un ünlü akademisinde tamamladığı sanılmaktadır. O akademi ki giriş kapısında geometriyi bilmeyen hiç kimse bu kapıdan içeri alınmaz levhası asılıydı. Öklid'in bilimsel kişiliği unutulmayan iki sözünde yansımaktadır. Dönemin kralı 1. Ptolemy okumada güçlük çektiği elementlerin yazarına geometriyi kestirmeden öğrenmenin yolu yok mu diye sorduğunda Öklid özür dilerim ama geometriye giden bir kral yolu yoktur der.